Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Türkiye'ye çok yakın olsa da bir o kadar uzak ve Türkler için bilinmeyen bir yere gidiyoruz. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve 3 senedir orada yaşayan Tuğçe Galati konuğum. Tuğçe Hanım'ın Kıbrıs hikayesi 13 sene önce Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünü kazanıp İstanbul'dan taşınmasıyla başlıyor. Bir yandan üniversitede okurken bir yandan da Merit Otelleri'nde part-time olarak çalışmaya başlıyor. Öğrenciyken bir yandan resepsiyonist olarak başladığı kariyer yolculuğu Merit Otel grubunda önce halkla ilişkiler görevlisi, sonra da pazarlama müdürü olarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'a taşınmasının 10. senesinde Yunan eşiyle tanışıyor ve evlenerek Güney Kıbrıs Rum kesiminde Lefkoşa'ya taşınıyor. Orada da medikal turizm alanında faaliyet gösteren kendi şirketini kuruyor ve 3 senedir orada yaşıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Türkiye'nin ve KKTC'nin birbirlerini tanımaması ve diplomatik ilişkilerinin de olmaması nedeniyle hem bürokratik olarak hem de Türklere karşı oturmuş olan ön yargının ve hatta yer yer ırkçılık yüzünden çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Tuğçe Hanım ile önce KKTC'ye taşınmasını, oradaki yaşamını, sonra da Güney Kıbrıs'a taşındıktan sonraki deneyimlerini konuşacağız. Merhaba Tuğçe Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi ki katıldınız.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de beni misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Tuğçe Hanım bana Instagram'dan ulaştı. Dedi ben Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaşıyorum. Açıkçası ben Kuzey Kıbrıs'ta da yaşayan biriyle röportaj yapmak istiyordum. Hani Güney Kıbrıs da tabii ki aklımda vardı ama orada yaşayan bir Türk bulmanın zorluğunun farkında olduğum için nereden başlasam, ne yapsam bilmiyordum derken Tuğçe Hanım'ın mesajıyla böyle gözümde şimşekler çaktı, dedim. Tuğçe Hanım'a hemen konuk almalıyım. Çünkü bildiğiniz üzere demin de dediğim gibi Güney Kıbrıs'la Türkiye arasında ve herhangi bir diplomatik ilişki olmadığından dolayı oraya taşınmak belki de dünyada en zor ülkelerden biri bir Türkiye vatandaşının taşınması için. Neyse bunları konuşacağız zaten ama öncelikle ben 13 sene önceye geri dönmek istiyorum. Liseyi bitirmek üzere olan Tuğçe Hanım Kuzey Kıbrıs Üniversite için tercih etmiş. Bu tercih etme hikayeniz nasıl oldu? Kıbrıs'a neden taşındınız? Onunla başlayalım.
Şöyle ki Emre Bey, aslında Kuzey Kıbrıs'ı tercih etme sebebi ailemin çifte vatandaşlı olmasıydı. Küçüklüğümde yaklaşık 5 yaşlarındayken babamın bir iş bağlantısı sürecinde Kuzey Kıbrıs'ta kalmaları sonucunda vatandaşlık hakkı elde etmeleriydi. Aslında açıkçası Kuzey Kıbrıs yolculuğum, daha doğrusu kaderim çok önce çizilmiş ve bu vesileyle üniversiteyi orada okumaya karar verdim. Bu en büyük avantaj oldu benim için.
Ve Kuzey Kıbrıs'tan da taşınmak istememişsiniz. Hatta aileniz de sonrasında Türkiye'den, yani İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs'a yanınıza geliyor. Ve siz orada çalışma hayatınıza devam ediyorsunuz. Üniversiteyi bitiriyorsunuz.
Evet.
Merit Oteller grubunda çalışmaya devam ediyorsunuz. O 10 sene öncesine geri döndüğümüzde Kuzey Kıbrıs'a sizi bağlayan şeyler neler olmuştu?
Kuzey Kıbrıs'ın sakinliği, sessizliği, o köy tarzı yaşamı, trafiğin olmaması, İstanbul'dan sonra aşık oldum diyebilirim. Tam bir öğrenci şehri, tertemiz, güvenli, deniz ayağınızın altında. Ayrıca yılın hemen hemen 8 ayı sıcak, 4 ay soğuk. Aslında soğuk da değil, ortalamanın altı diyebiliriz. Böylelikle bu sebeplerden dolayı hani Kıbrıs'ta kalmak bana tamamen avantaj gibi gözüktü. Üniversite hayatının çok renkli olması, güzel olması, tam bir öğrenci şehri diyebiliriz aslında. Böylelikle kalmayı tercih ettim.
Peki İstanbul'dan taşındıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yerleştiğinizde sizi zorlayan şeyler olmuş muydu?
Aslında şöyle, İlk defa ailemden ayrılmıştım. En çok beni zorlayan konu bu olmuştu. Biraz da biz ailemle tamamen organik bir ekibiz. Bu sebeple ailemi çok çok fazla ailesiz kalamadım, açıkçasını söylemek gerekirse. Tam ben geldikten 7 ay sonra onlar da geldiler. Tabii babamın işleri vardı. Babamın kurulu bir düzeni vardı. İşte o ortamı toparladıktan sonra ailem de buraya geldiler. Küçük bir kardeşim var. O yüzden onlar için de gelmek kolay olmadı. Fakat şöyle aile sorununu, aile özlemini aştıktan sonra Kıbrıs benim için cennet oldu açıkçası.
Sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığınız var değil mi? Aileniz sonradan KKTC'ye taşınıp vatandaşlık alıyor. Yani aslen Kıbrıslı değilsiniz.
Yok, aslen Kıbrıslı değiliz.
O
Değiliz.
zaman Güney Kıbrıs vatandaşlığınız yoktu diye tahmin ediyorum. Olmuyor çünkü o durumda. Belki
Yok.
dinleyenler bilmiyordur. Aslen Kıbrıslıysanız aslında Güney Kıbrıs vatandaşlığına başvurma hakkı Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Güney Kıbrıs oluşmuş. Ama sonradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş Türkiye Türkleri Güney Kıbrıs vatandaşlığından faydalanamıyorlar. KKTC vatandaşı olsalar bile. Bu nedenle de Tuğçe Hanım doğru diye böyle baş parmak işareti yapıyor, süper. Bu
Doğrudur.
nedenle de aslında Kuzey ile Güney arası geçiş yapmak Güney vatandaşı olan Kuzey Kıbrıs Türkleri için kolay. Ama Türkiye Türküyseniz, yani Türk vatandaşlığınız varsa ya da sadece KKTC vatandaşlığınız varsa yapamıyorsunuz diye biliyorum. O şeyi soracağım.
Kesinlikle
Doğru.
doğru.
Okey, süper. O zaman siz bu 10 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşarken hiç Güney Kıbrıs'a geçmemiştiniz diye
Hiç
düşünüyorum.
geçmedim Emre Bey. Ayrıca açıkçası söylemek gerekirse inanın 10 yıl boyunca merak dahi etmedim. Yani o kadar kapalı kutu olarak düşünebilirsiniz bu konuyu. Çünkü kültürler arası çok fazla bir şey yok. Hani geçiş yok, sirkülasyon yok. Evet var. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar geçiş sağlıyorlar. Ama sadece işte alışverişti, süpermarketti ve benzin alma olayı biliyorsunuz bu reytlerden dolayı tamamen Türk tarafı daha ucuza gelmiş olduğu için. Ama onun haricinde işte hiç gidelim hissi de uyanmadı. Bu şekilde 10 yıl geçmiş. Ben de şaşırıyorum. Neden merak etmedim?
Bir yandan da çok ilginç, yani ben işte 4 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğimde Lefkoşa'da gezerken çok acayip geldi. Zaten Kıbrıs'ı hep merak ediyordum bu bölünmüşlüğünden dolayı. Yani çok acayip, ufacık bir ada, 2 adet ülke var. Hatta İngiliz üslerini de sayarsak böyle bölünmüş garip bir ülke, bir ada. Ve Lefkoşa'da yürüyorsunuz, bir anda sınırla karşı karşıya geliyorsunuz. Arada Birleşmiş Milletler buffer zone'u var, koruma bölgesi var. Ya yani böyle çok garip bir durum. Yani orada görüyorsunuz Güney Kıbrıs'ı ama geçemiyorsunuz hiçbir şekilde. Hatta sınır kapısından öteki tarafı görebiliyorsunuz bile. Ki bu da aslında yeni bir gelişme ya. Yani Avrupa Birliği'ne girmesiyle Güney Kıbrıs'ın 2004'te. Ondan önce iyice bölünmüş bir ada. Çok acayip. O yüzden 10 yıl boyunca düşünsenize aynı adada bulunuyorsunuz. Şu an dinleyicilere diyorum bunu. Ve öteki tarafa asla geçemiyorsunuz. İki sokak ötesi başka bir ülke. Şehrin devamı, eskiden şehrin devamı olan bir yer. Çok acayip. Ama sizin kaderiniz sonrasında Yunanistanlı, yani Yunan olan eşinizle tanışıp evlenmenizle değişiyor. Ve 3 sene öncesinde Lefkoşa'ya, yani daha doğrusu Lefkoşa'nın güney kesimine
Kesinlikle öyle. Ne kadar güzel
taşınıyorsunuz.
tere ilerliyorsunuz. Bu gerçekten çok garip bir durum. Normalde atıyorum bir Almanya ile konuşmuş olsaydınız hiç bunları yapmayacaktım. Lefkoşa'nın güney kısmına. Şimdi ben Kıbrıs'tayım dediğim zaman insanlar Türk tarafındasın. Evet, normal hani yavru vatan gözü. Onu düzelt artık alıştım düzeltmiyorum. Evet Kıbrıs'tayım hani fark etmiyor benim için açıkçası. Aslında dediğiniz gibi detaya girdiğinizde çok büyük farklar var.
Evet, zaten şimdi onları konuşacağız. Yani mesela eşinizle evlenip Güney Kıbrıs'a taşınma kararını alırken ne gibi tereddütleriniz olmuştu mesela? Yani eminim tereddütleriniz olmuştur.
Aslında Emre Bey, tamamen şöyle düşünebilirsiniz. Benim tereddütlerim hiç olmadı diyebilirim. Sadece dil konusunda biraz böyle hani Yunanca bilmiyorum acaba nasıl olur gibi aklımda sorular oluştu. Fakat sadece dile takıldım. Ben konunun bu kadar derin olduğunu bilmiyordum.
Aa.
Evet, yani hani güneyden evet gelen misafirlerimiz otele de olsun vardı. Fakat şimdi burada yani asıl olarak yaşadıktan sonra işin içine girince fark ediyorsunuz asıl farklılıkları. Dil konusunda tereddütüm vardı ama onun haricinde herhangi bir tereddüt yaşayacağımı hiç düşünmedim. Tabii ki şöyle hani olağanüstü bir olay da yaşamadım fakat insanların size tepkisini gördükçe veya yaklaşımını fark ettikçe boyutları değiştiriyorsunuz kendinizde. Sadece burada bir şey oldu bende. Şaşkınlık oldu. Onun haricinde farklı bir durum yaşamadım.
Bir yandan da şunu da belki belirtmek lazım. Demin Tuğçe Hanım'la da kayıt öncesi konuşuyorduk. Şimdi Yunanistan'daki Yunanlar birçoğu, yani Türkiye'de nasıl çok milliyetçiler varsa Yunanistan'da da çok milliyetçi insanlar var. Ama genel halklar hani birbirini çok sever, Yunanlar, Türkler.
Evet.
Gördüklerinde komşu vesaire, hani Yunanistan'a gitseniz Türk olduğunuzu öğrendiğinde birçok yer çok sevecen karşılar. Aynı şekilde Türkiye'de de bence Rumlara karşı, yani Yunanistanlılara karşı bir sevecenlik vardır. Toplumun bence öyle olduğunu umuyorum. Büyük bir kesiminde, yani
Kesinlikle.
dediğim gibi her iki tarafta da ultra milliyetçiler tabii ki var,
Evet.
hani tarihsel kökenden dolayı. Fakat Kıbrıs'ta sanırım işler biraz daha farklı. Yani hem tarih anlatısı nedeniyle, hem böyle çok keskin bir şekilde bölünmüşlük nedeniyle, yani hatta bu Annan planına Güney Kıbrıs Rum kesiminin çok net bir şekilde hayır demesi, Kuzey Kıbrıs Türklerinin evet derken, o bile aslında çok net özetliyor hani Güney Kıbrıs Rumları bu bölünmüşlüğe ve Türkiye Türklerine biraz tepkili. Hatta ben işte burada birkaç, Londra'da birkaç Yunan arkadaşım var. Onlarla olan iletişimimle mesela birkaç Kıbrıslı Rum'la tanıştım. Onların olan böyle hafif tepkili yaklaşımı çok ilginç gelmişti. Hatta Yunan bir arkadaşım demişti, Kıbrıslı Rumlar biraz şey olabiliyor falan diye. Böyle İstanbul Rumu, yarı İstanbul Rumu, yarı Yunanistanlı bir arkadaşım var, Yunan. O demişti mesela, ona böyle İstanbullu olduğunu öğrenince bile sen Türksün yani falan diye, böyle bir Kıbrıslı
Evet.
arkadaşı, yani tanıdığı biri çıkışmış falan. Ki aslında İstanbul Rumu ve Yunan karışımı kız. Neyse, böyle yani aslında bayağı çetrefilli konular. Neyse, ben daha fazla uzatmayacağım Tuğçe Hanım'ın anlatmasını istiyorum da. Genel olarak mesela sizin ilk deneyimleriniz nasıl oldu? Türklere karşı biraz daha mesafeliler diyorsunuz. Nasıl fark ettiniz bu çetrefilli durumu? Çünkü ben taşınırken tereddütüm yoktu dediniz.
Çünkü olayın Emre Bey bu kadar derinlemesine çünkü ya İstanbul'da ya da Türkiye'de biz belki de İstanbul'da büyüdüğümüz için reisizm bizde asla yoktu. Çünkü lisede okurken örnek veriyorum her ırktan, her dinden, her milletten arkadaşa sahiptik. Ama hiçbir zaman biz kimseyi işte sen dışarı çık, sen Hristiyansın, biz seni içimize alamayız gibi bir durum sergilemedik. Çünkü biz ailemizden böyle görmedik veya eğitim sırasında böyle eğitimler almadık. Bu sebeple yine aynı şekilde hani ırkçılık aklıma gelebilecek İstanbul doğma büyüme biri olduğum için belki de bunu inanın kestiremiyorum nereden geliyor. Böyle bir şeyle hiç eğitilmedim, büyütülmedim. Buraya geldiğimde aynı şekilde aslında insanlar evet bilek çok fazla insan var bu konuya bu şekilde bakan. İşte biz savaşta. Şimdi onlara da hak vermek mümkün. Şöyle bir durum var. Çünkü insanlar savaş esnasında işte Limassollu hakiki Kıbrıslı Rum Limassol'da, pardon, Türk tarafında evini bırakmış, Limassol'a yerleşmiş uzun bir süre sonra. Hani bu savaşın getirileri var elbette ki ve sadece tek taraf olarak bizi suçlamaları en büyük etken bu konuda. İşte Türkiye geldi, bizi kanlı yarım bıraktı, gitti gibi bakılıyor olaya. İşte buraya ilk geldiğim dönemde Allah'tan şöyle bir durum vardı. Eşim tamamen bu konuda beni biraz geri çekti. Çünkü etkilenebileceğimi düşündü vesaire. Bu konuda eşim çok yardımcı oldu, çok destek oldu bana. Ama onun haricinde mesela okula kayıt, Yunanca dil okuluna kayıt yaptırmaya gidiyorsunuz. Tek soru, hani isim soy isimden önce gelen tek soru apopu ise hani nerelisin gibi isminizi sormuyorlar çünkü bir farklısınız, bilmiyorum farklı mı geliyorum, farklısınız. Onun haricinde işte orada Türkiye'liyim derken dediğiniz anda bir şimşekler çakıyor insanları çünkü hiç Türk görmemişler. Benim gibi evli olan sanırım Limassol'da bir hanımefendi var uzun süre, onu da öğretmenimden öğrendim, Yunanca öğretmenimden. Onun haricinde Türk yok. Ve Türk denildiğinde bir de şey geliyor insanlara böyle hani nasıl geldin buraya? UFO'yla nasıl olabilir? Havalimanından geldim hani anlatabildim mi? Çünkü onlar hani Türk gelemez gibi bir mantık olduğu için akıllarında hep böyle kalmış ve böyle eğitilmişler. Bu sebeple de maalesef zorlandım. Hatta kötü de bir anım var bu konuyla alakalı. Onu da yeri gelmişken paylaşmak isterim.
Tabii.
Şöyle ki benim ilk evlendiğim dönemde kapıdan geçişlerimiz serbest hale geldi. Çünkü işte İstanbul üzerinden Yunanistan Larnaka üzerinden geldim. Her şeyimiz, evraklarımız, işte apostil vesaire her şey tamam. Ve ben haliyle Girne'ye ailemi ziyarete gidiyorum. Gitmem gerekiyor. Kapıdan geçtim, bir süre geçtim. Belki de bir ondan fazla geçmişimdir. Bir pazar günü eşimle beraber ailemi ziyarete gittik, dönüyoruz. Dönüşte işte pasaport kontrolde... Pasaportlarımızı istedi hanımefendi, polis bayan. Ben ona yine hanımefendi diyorum. Hani kendimi bozmak istemiyorum. Pasaportta ay yıldızı görür görmez böyle şey yaptı. Bu kadın geçemez anlamında bir şey söyledi eşime. Daha
Aa.
büyük pasaportta evet. Pasaporttaki ay yıldızı gördü. Hiçbir şeye bakmadı Emre Bey. Sonrasında eşim de dedi ki daha dedi kontrol etmeden tabi o zaman Yunanca anlamıyorum ama eşim aktarıyor bu arada. Daha dedi pasaportu kontrol etmeden dedi nasıl biliyorsunuz geçemeyeceğini? Çünkü o Türk dedi. Eşim daha da sinirlendi bu arada. Zaten sıcak, o kadar büyük bir line var arkada. Hani inanılmaz bir atmosfer orası. Bir de hani şey gibi düşünebilirsiniz, İsrail gibi düşünebilirsiniz Emre Bey. Biraz gergin bir hat. Bu sebeple de olabiliyor bu tarz konular. Yine hani ben daha o kadar dediğim gibi o noktada fark ettim durumun ne kadar kötü olduğunu. Sonra böyle eşim dedi ki isterseniz bir bakın inceleyin. Yine hani bozmadı kendisini. Neyse gitti içeri pasaportu böyle fırlatırcasına masaya görüyorum çünkü. Bu arada müsait bir yere park edin çıkın dışarı dedi arabadan inin dedi. Güneş gözlüklerini çıkardı böyle bize bakıyor eşime bana bakıyor anlamaya çalışıyor. Şimdi karakterden değil mi de yüzden dış görünümden benim oraya geçip geçemeyeceğimi kararını veriyor polis hanımefendi. Neyse geçtik işte bir pasaportu attı böyle. Ay ben şoklarımı yaşadım ama hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmemiştim kendimi. Bunu çok net olarak söylüyorum. Tabii girdim tabii eşim sinirlendi. Bu arada benim eşim klasik bir Yunan erkeği. Sinirli, agresif ve 2 metre. Bu sebeple şimdi bir şey yapmasından korktum vesaire. Dediğim gibi hayatımda hiç o kadar kötü olma, hiç hayatımın hiçbir evresinde. Buna tüm samimiyetinizle inanabilirsiniz. Sonrasında eşim tekrar söyledi. Bu pasaportun dedi içine bakmadan, çünkü vizeler de var orada. Yunanistan vizesi var, Kıbrıs vizesi var. Kıbrıs vizem hala geçerli. O kadar yeni evliyim, düşünün. Bunun dedi içerisine bakmadan veya sisteminize, makinenize koymadan dedi bunu nasıl anladınız dedi geçemediğini. Çünkü dedi biz onlarla savaştık. Onlar Türk.
Aa.
Oh, ikinci darbe. Ben gerçekten çok kötü olmuştum. Sonrasında işte evli olduğumuz bütün evraklarımız sisteme işlendiği için sınır geçişinde sisteme işlendiği için evli olduğumuz vesaire geçişim yani bizi bıraktılar geçtik. Ama dediğim gibi o ilk görüşte ay ve yıldıza bakarak geçemezsin. Güneş gözlüklerini çıkartması, pasaportu bir şekilde hunharca savurması beni çok kötü. O anda fark ettim durumun çok ciddi olduğunu. Kötü bir tecrübeydi. Sonrasında işte biz o hanımefendiden şikayetçi olduk. Konu mahkemeye taşındı.
O kadar.
Tabii, hatta evrakları da var. Sonrasında görevli o departmanla ilgili bir görevli hanımefendiyle ben yüz yüze görüştüm. İşte benden özür dilendi tamamen polis statement adına bu şekilde racism yapılmaması gerektiği hakkında. Ama o özür benim o günkü utancımı kapatmadı. Ya da o gün benim eşimi utandırdığı kadar beni utandırdığı kadar ben dediğim gibi hayatımda hiç bu şekilde utandığımı hatırlamıyorum. Aynı şekilde ifade ettim kendilerine. Polis hanımefendinin iki tane çocuğu olduğunu, eşinin de polis olduğu söylenildi bana. Ama ne, şartlar ne olursa olsun Emre Bey, çok özür dileyerek belki bir yandan kendimi kötü hissediyorum zaman zaman bu konuyla alakalı ama dediğim gibi hiçbir şekilde racism yapılmasına, ırkçılık yapılmasına karşıyım ve bunu da kimseye kendi çocuklarım da dahil olmak üzere bunu kimseye bu şekilde öğretmeyeceğim, aktarmayacağım. Çünkü çok kötü bir şey ırkçılık. Yani beni o gün kötü düşürdü, yani o düşürdüğü konumda ben hiçbir gün hayatımda o şekilde olmadım. O yüzden de evet geçti gitti mahkeme sonrasında görevden alındı. O polis hanımefendi. Evet, ama dediğim gibi hani ben o gün kadar kötü bir gün yaşamadım. Çok zordu.
Aslında cezasını da almış bir şekilde ve yani doğrudan bu dediğiniz gibi ırkçılık açıkça, yani başka bir açıklaması yok. Pasaportu gördüğü gibi reddetmek sonuçta sizin elinizde. Zaten evlisiniz, onun ötesinde dediğiniz gibi Kıbrıs, Güney Kıbrıs vizeniz de o sırada varmış. Bu arada şeyi de belirtmek lazım, belki dinleyenlerden bunun farkında olmayanları olabilir. Aslında Güney Kıbrıs Rum kesimi Schengen bölgesinde olsa dahi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, Schengen vizeniz varsa Güney Kıbrıs'a giremiyorsunuz. Güney Kıbrıs vizesi için ayrıca başvurmanız gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de tabii ki Güney Kıbrıs temsilciliği olmadığı için Yunanistan'a gidip oradaki Güney Kıbrıs konsolosluğundan Güney Kıbrıs için vizeye başvurmanız gerekiyor. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine Tuğçe Hanım demişken, hani Türklere alışık değiller. O yüzden turist olarak da bir Türk vatandaşının gitmesi çok çok zor. Hani
Evet.
meşakkatli bir prosedür gerekiyor. Hani bununla kim uğraşır bilemiyorum. Benim bir arkadaşım, aslında iş için Almanya'da çalışan bir arkadaşım. Hatta ikinci sezon konuklarımdan Cansu Taşkan, Almanya'da yaşamayı konuşmuştuk onunla. Onun baktığı ülkelerden biri Güney Kıbrıs'tı. Çok zorlanmıştı vize alırken, ki işiyle alması gerekmişti. Hatta kapıda da yani polis tabii ki bir şey diyememiş. Hani içeri sokmak zorundalar aslında. Ama böyle bir şey davranmışlar tabii ki.
Sert.
Evet, sert. Hani
Hı.
niye buradasın gibisinden. Bunu bir arkadaşım daha yine bahsetmişti. Hani vizesi olmasına rağmen niye buraya geldin ki falan, niye buradasın? Hani yapacak bir şey yok bir şekilde. Hani size yaptığı gibi davranırsa zaten siz de iyi peşini bırakmamışsınız. Sonuçlarını almış. İlginç. Yani bu çok net bir örnek demek ki. Ve günlük hayatta da bu şekilde karşılaştığınız oluyor mu peki? Mesela İstanbullu olduğunuzu öğrendiklerinde, Türkiye'de Kuzey Kıbrıs'ta yaşadığınızı öğrendiklerinde. Çünkü onlar için Kuzey Kıbrıs hani tırnak içinde işgal edilmiş bölge olarak gördükleri için o Kuzey Kıbrıs'ın varlığına da tepkiller diyebiliyorum. Hani oradan taşınmış olmanız da bence onları birçok kesimi öfkelendirecek bir şey olabilir.
Aslında şöyle bir şey Emre Bey, ben aslında çok günlük yaşamda artık işte Türk'üm, işte İstanbulluyum, işte bu tarz sohbetlere girmemeye çalışıyorum. Kendimi buna kapatarak daha fazla bir nevi kendimce önlem gibi almaya çalışıyorum. Çünkü inanın bir süre sonra siz de sıkılıyorsunuz bu durumdan. Tabii ki insanların arasında olumlu olanlar da var. Türkiye'ye gidenler var, İstanbul'u ziyaret edenler var. Bunun yanı sıra işte tatile gitmek isteyen insanlar var. Var. Bunu çoğaltabiliriz. Fakat o Black insanlara karşı daha fazla hani iletişime geçmemek için tamamen kısa yoldan kestiriyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bunu bu şekilde önlemini aldım. Bu şekilde çözümünü buldum. Çünkü hayatımın ilerleyen döneminde burada yaşayacağım ve ben bununla nasıl başa çıkabilirimi düşündüm. Bu sebeple de artık ignorlayıp tamamen görmemeye çalışıyorum veya bahsetmemeye çalışıyorum. İşte daha çok aslında şey var. Kuzey Kıbrıs'ı seviyorlar. Çünkü dediğim gibi daha önce bir paylaşımları olmuş. Onlar için Türkseniz problemsiniz. İşte
Türkiye Türk'ü yani.
aynen. Bu sebeple de konuyla ilgili cevapsız kalmaya çalışıyorum. Zaten işte belirli çevremiz var. Onlarla görüşerek, zaten onlar da hemen hemen iyi insanlar bu arada. Herhangi bir problem olmuyor. Bu şekilde hani devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü bunun en kolay yolu bu, inanın bana. Bir eğitimini almış halkla ilişkiler uzmanı olarak en kolay çözümünü bu şekilde buldum. Diğer türlü eğer o tarafa girerseniz, yani o psikolojiye girerseniz Emre Bey çıkamazsınız ve kendinizi, psikolojinizi yıkarsınız. Bu sebeple ignorlamak, görmemek ya da o konuya hiç girmemek daha iyi diye düşünüyorum.
İlk taşındığınızda o zaman yıprandınız, bayağı bir süreç oldu ki kendinizi böyle korumaya aldınız diye
Tabii ki
anlıyorum.
kesinlikle, yani o poli özellikle bunu Emre Bey, hani dışarıdan X bir insan yapabilir. Dersiniz ki bilmiyor, dersiniz ki tarihi okumamış, dersiniz bu çoğaltılabilir. Ama bunu bir polisin yapması insanın böyle korku demeyeyim de size, insanı endişelendiren bir durum. Sonuçta burada evlisiniz, burada yaşamanızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. İnsanın aklına tek şu soru geldi mesela benim. İlerleyen süreçte bu durumu düşündüğümde, çocuklarımı okula gönderdiğimde acaba onlara öğretmeni nasıl davranacak? Anlatabildim mi? Çünkü bunu çaplı düşünmeniz gerekiyor. Bu sebepten Güney Kıbrıs evet çok güzel. Mesela bir örnek veriyorum. Hani bunu lütfen dinleyenler de ırkçılık olarak algılamasın. Bir Rus vatandaşı olsaydık Güney Kıbrıs bizim için harika bir yerdi. Cennet diyebiliriz. Yani kültürüyle, insanına, sıcakkanlılığıyla vesaire inanılmaz güzel bir yer. Ama Türk olduğumuz için işte baştan burada maalesef ki kötü muameleyle karşılaşabilme ihtimalimiz çoğalıyor diyebiliriz.
Hatta şey söylediniz kayda başlamadan önce, birçok değil de kayda başlamadan önce hatta şeyi söylediniz, tanıdığınız bir iki daha Türk hanımefendi varmış evlilik
Evet.
yoluyla Güney Kıbrıs'a taşınan ve dayanamayıp ya Türkiye'ye ya Girne'ye geri taşınmışlar.
Çünkü çok kısır bir ülke. Yani arkadaşlık kuramazsınız, kurmakta zorlanırsınız. Benim en büyük avantajım burada işte Türk tarafına çok yakın olmam, bir 15 dakikada geçebiliyor uzaklıkta olmam ve herhangi bir işte atıyorum bir arkadaşa vesaire ihtiyacımın olmaması. Tek artım bu konuda bu. Dolayısıyla da evet yapamayanlar oldu. Finlandiyalı eşi İstanbullu, hanımı İstanbullu, Finlandiyalı bir aile dostumuz vardı görüştüğümüz. Onlar kesinlikle şey dediler, hani 6 ayın sonunda, bir de Covid döneminde gelmişlerdi onlar ekspat olarak. Burada bir firmada çalışıyorlardı. Gülsüm Hanım, kulakları çınlasın. Ben dedi Tuğçe dayanamam burada kalamam yani o derece. Dolayısıyla döndüler. İstanbul'da yaşıyorlar onlar da.
Peki Yunancanız gelişti mi bu süreçte 3 yılda?
Yunanca Emre Bey, ben dil okuluna gittim. Dil okulunda kendimi ilerlettiğimi az veya çok düşünüyorum. Bir de ben çok seviyorum böyle hani farklı kültür, farklı bir dil öğrenmek vesaire gerçekten ilgi alanlarımdan bir tanesi. Bence her insan bunu yapmalı. Bu sebeple de zaten ben de küçüklüğümden beri bir Yunan kültürüne sevgi vardı. Yok değil, bu arada anneme geli benim. Bu sebeple işte Yunan müzikleri ve Yunan yemekleri hemen hemen biliyorsunuz, hemen hemen her şey aynı.
Evet.
Bu sebeple de dil konusunda çok zorlanarak öğrendiğimi düşünmüyorum. Aslında tam anlamıyla öğrendiğimi de düşünmüyorum. Yavaş yavaş ilerliyor. Konuşma anlamında kendimi ifade edebiliyorum. Fakat hani o kadar iyi düzeyde konuşabiliyor muyum? Hayır. Bir de şey var. Mesela böyle Güney Kıbrıs'ın konuşma tarzı biraz farklı. Bu sebeple biraz kaba konuşuyorlar. Burada da eşim o şekilde konuşmamı istemediği için, o modern Yunanca konuşmamı istediği için biraz o konuda zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü gerçekten çok derin farklılıklar var Yunanca'da. Bu sebeple de bunu Yunanca bilen arkadaşlarım bilir mutlaka. Adalılar biraz farklı konuşuyor, biraz kaba konuşuyor diye düşünüyorum. Aynı şeyi düşünebilirsiniz Emre Bey. Hani nasıl Kuzey Kıbrıslılar farklı bir Türkçe konuşuyor.
Doğru.
Bizim Türkiye'de biraz daha modern dediğimiz Türkçe. Aynı farklılık hemen hemen bunu Yunanca için ve Güney Kıbrıs için söyleyebiliriz. Bu sebeple Yunancayı öğrenmem zor olmadı. Konuşmam, evet, kendimi ifade edebilirim. Yazmam aynı şekilde ama iyi anlıyorum. Hani garip bir şekilde iyi anlıyorum.
Artık arkanızdan biri bir şey derse her şeyi anlayabilirsiniz yani.
Ama anladığımı söylemiyorum kimseye.
İşinizi de anlatabilir misiniz bu arada? Kendi işinizi kurmanız da çok takdire şayan bir durum açıkçası. Orada sonuçta tamamen kendi ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz. Tebrik ederim.
Teşekkür ederim Emre Bey. Şöyle, aslında işimi kurmanın yanı sıra daha önceden edinmiş olduğum yine aynı şekilde insan ilişkileri üzerine eğitim almak çok farklı bir durum. Her türlü insanla karşılaşıyorsunuz, her türlü tecrübeden geçmiş oluyorsunuz vesaire. Bu sebeple buraya geldiğimde evet, çalışabilirsiniz ama Güney Kıbrıs'a bakıldığında klasik bir ada hayatı düşünün Emre Bey. Hani çok fazla bir alternatifiniz ya da kurumsal firmalar vesaire yok. Olsa da çok sınırlı sayıda. Bu sebeple de hani ne yapabilirsiniz, ne yapabiliriz'i düşündük. Eşimin desteği sayesinde sağ olsun. Bu konuyla alakalı işte benim turizm geçmişimin olması ve bu konuyla ilgili eğitim almam bizi buralara getirdi. Önce işte küçük bir transfer fikriyle yola çıktık. Sonrasında işte havalan transfer nasıl yapılır, nasıl yapabiliriz, en iyi şekilde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sonrasında işte gelen talep üzerine insanların otellerini, işte transferlerini, bunun yanı sıra biletlemelerini ve turlarını ayarlamaya başladık. Çünkü çok merak eden insan var. Bunun yanı sıra Türkler de aynı şekilde. Mesela Almanya'da yaşayan bir Türk gelip işte onun çifte vatandaşlığı olduğu için, çifte pasaportu olduğu için ben diyor Limassol'da kalmak istiyorum. Örnek veriyorum. Limassol'u görmek istiyorum. Çünkü Türk tarafına zaten gelmiş, görmüş bilgi sahibi ama Limassol'la ilgili bir bilgisi yok. İşte oralarda nereyi gezebilirim, nereyi tavsiye edersinizle başladı tamamen bu konu, bu fikir. Grup turlarımız, bunun yanı sıra yapmış olduğumuz işte transferlerimiz, otel konaklamalarımız bu şekilde. Henüz çok daha yeni aldık lisanslarımızı Emre Bey, 2 ay oldu. Acentemizle alakalı. Aslında çok yeniyiz fakat şöyle bir durum var. Zaten lisans almadan önce de biz bu işi yapıyor haldeydik. Fakat lisansımız yoktu. Şu an artık tamamen lisanslı bir acenteyiz.
Süper. Hayırlı olsun
Evet.
tekrardan.
Çok teşekkür
Tebrikler.
ederim. Çok mersi.
Güzel. Gelelim tekrardan Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs farklarına. Aslında biraz ırkçılık anlamında olumsuz yanları konuştuk ama Güney
Evet.
Kıbrıs'ın sevdiğiniz yanlarını biraz da konuşalım. Güney Kıbrıs'ı güzel, sizi bağlayan, sevdiğiniz yanları neler?
Şöyle söyleyeyim, tamamen güney kuzeyden çok farklı. Kuzeye geldiyseniz bilirsiniz mutlaka. İşte tamamen trafikte bir düzen var. Böyle insanlar birbirine çok saygılı. İşte yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle bambaşka bir yer. Şöyle güneye de gelecek olursak aynı şekilde, hani kıyasen söylemeye çalışıyorum. Güneyde tamamen Avrupa Birliği olgusu. Tamamen küçük bir Avrupa diyebiliriz. Trafiğinin düzeniyle, yollarının farklılığıyla. Mesela hep eşim Rum tarafından Türk tarafına geçtiğinde arabasına çok dikkat ederdi. Aman Allah'ım, o çukurlar, o kasisler çok kötüydü maalesef ki. Şimdi o söylüyordu mesela, ay burada yollar çok kötü, inanılmaz dehşet. Ben de diyordum yollarda ne var acaba, hani benim bilmediğim ya da benim göremediğim. Meğerse ki bu tarafa geçince anladım, inanılmaz derecesi farklı. İşte yol düzeni olsun, trafik kuralları olsun, aynı şekilde insanlar aslında bilinçli, çok farklı. Bu sebeple aslında güneyi seviyorum. Şöyle gezilecek, görülecek yeri çok fazla. Plajlar, mesela buradan çıktığımızda örnek veriyorum, Larnaka'nın bir plajına gittiğimizde çok rahat denizine girebiliyoruz. Herhangi bir ücret vermeden ücretsiz plajları var. Mesela bu Türk tarafında çok mümkün değil. Çoğu plajları özel yerler almış durumda. Bu sebeple aslında farklı ve güzel. Aynı şekilde tavernaları, yemekleri inanılmaz derecede güzel ve kalite anlamında daha farklı. Ve ekonomiye de bakılınca şöyle, Yunanistan'da herhangi bir tavernada yediğiniz yemekle hemen hemen burada yemek fiyatıyla, yemek ücretiyle burada da yemek yiyebilirsiniz. Yani aslında bir tavernada çok zengin çeşitleri, mezeleri bulup aynı şekilde ufak bir alkolünüzü de alıp çok da cüzi bir rakamla masadan kalkabilirsiniz.
Siz güneye ilk taşındığınız zaman mesela kuzeye kıyasla çok dikkatinizi çeken başka farklar olmuş muydu?
Aslında kuzey ile güney hemen hemen insanı açısından, kültür açısından hemen hemen aynı. Fakat güney daha saygılı, daha o Avrupa düzeni oturmuş durumda. Hani Türk tarafıyla tek farkı aslında o. Ve güneyde gezilecek, görülecek çok daha fazla yer var. Hani baktığımız zaman zaten Güney Kıbrıs kuzeyden daha büyük. Mesela güneyde var, kuzeyde olmayan kış turizmi var. Trodos Dağı dediğimiz bir dağ var, yaklaşık 2000 metre yüksekliğinde. Bu sebeple orada kış turizmi yapılabiliyor. İşte Christmas'ta kayağa gidebilirsiniz, kayak yapabilirsiniz vesaire. Ama Türk tarafında böyle bir şey söz konusu yok, değil. Çünkü orada bir dağ yok, hani öyle o yükseklikte veya kar yağan bir yer yok maalesef. Yani aslında hani çok büyük farklar olmamakla beraber gezilecek, görülecek yeri çok fazla diyebiliriz güney kısmının.
Bir de tabii Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Güney Kıbrıs Avrupa Birliği fonlarıyla dediğiniz gibi yolları düzeltmeleri işte eminim
Kesinlikle.
birçok altyapı yatırımıyla
Kesinlikle.
aralarındaki kalkınmışlık seviyesinde de tabii bir minik makas ayrımı yaşanmış diye anlıyorum. O da zamanla birazcık iki taraftaki genel görünümü ve hali değiştirmiştir.
Kesinlikle öyle.
Peki Güney Kıbrıs'ta sizin tanıdığınız çok fazla Türk vatandaşı yani Türkiye'den gelmiş Türk olmadığını söylediniz. İşte bir iki kişi biliyorum sadece dediniz. Peki Kuzey Kıbrıs Türklerinden vatandaşlık alıp güneye taşınan var mı hiç bildiğiniz ya da öyle bir şey tercih etmiyorlar mı? Çünkü onların taşınma hakkı olabilir, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Şöyle, genelde insanlar tercih etmiyorlar bakıldığında. Çünkü insanın doğal o rahat ortamını değiştirmesi çok zor bir şey. Aslında bu herkese özgü bir şey değil maalesef. Bu sebeple insanların hadi işte ben evleniyorum, gideyim başka bir ülkeye yerleşeyim dediği bir durum yok veya evlilik dışı bile olsa zor. Bu sebeple de hani çok tanıdığım, gördüğüm, bildiğim o şekilde yok Emre Bey.
Peki yemek anlamında, kültür anlamında da pek bir fark yok aslında, değil mi? Sonuçta siz 10 yıl Kuzey Kıbrıs'ta yaşadıktan sonra güneye taşınınca böyle bir aslında farklı bir ülkeye taşınmışım hissini de çok da yaşamadınız. Yani şey anlamında diyorum, tabii ki halk ve dil anlamında farklar var ama hani kültürel anlamda zaten iklim aynı, yemekler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır.
Kesinlikle öyle. Yani hani biz musakka yemeği diyoruz, örnek veriyorum. Onlar iki K'lı söylüyorlar. Tek değişik yanı bu. Veya işte Türk tarafında şeftali kebabı vardır, belki duymuşsunuzdur. Onlar burada işte şey pork versiyonunu yiyorlar, hani Rumlar şeftalya diyorlar. Aslında şey yemek olarak, kültür olarak değişen hiçbir şey olmadı benim için. Bu en büyük aslında benim tutunma sebebim diyebiliriz. Hiçbir şey değişmedi. Sadece dediğiniz gibi hani o farklı insanlarla nasıl baş ederim konusuydu. Sizinle konuşma, insanlara bunu buradan aktarmak da çok güzel bir durum. Direkt olarak insanların da aklında, çünkü Güney Kıbrıs keşfedilmemiş bir yer, Türkler açısından özellikle. Tabii ki gelmeyin demiyorum kesinlikle. Bence aksine insanlar gelmeli ve bu durumu birebir görmeli ve bizim geldiğimizi de burası bilmeli. Hani çünkü hep uzak kalmışız birbirimize. Bu sebeple aslında körelmiş o nokta. O körelen noktayı sadece biraz böyle açmamız gerekiyor. Haricinde tabii ki insan, her yerde insan. Hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Bu çok normal. Ama önemli olan o yaptığımız hatayı tekrarlamamak. Yani orada kalmamak. O polis bayanın yaptığı gibi orada durmamalıydı. Orada olmamalıydı o. Sadece bunu işte törpülemek gerekiyor. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum, ama hani konuşmamızın öncesinde bahsettiğim gibi sanırım bir 100 yıl sonra gibi öngörüyorum.
Evet Tuğçe Hanım, 100 yıldan önce iki taraf birbirine ısınamaz deyince ben şaşırdım yani. Evet şey, çünkü eski jenerasyonlar daha tepkili dedi Tuğçe Hanım. Yeni jenerasyonlar daha ılıman olabiliyor. Tabii herkes değil diye de notunu düştü. Ama evet, aslında yeni kuşaklar daha dünyaya açık olduğu için, bu dünyanın her ülkesinde bu şekilde biraz daha hani global bir kültür oturduğu için yavaş yavaş belki o aradaki buzlar zaman içinde eriyebilir ama Kıbrıs özelinde 100 yılı bulabilir diyor Tuğçe Hanım. Bu şekilde ilginç bir bölüm oldu açıkçası. Kıbrıs'a ışınladı bizi Tuğçe Hanım bugün. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı Kıbrıs'a dair?
Aslında bu bölümü yapmamızın sebebi şöyle bir şey uyandı bende. Açıkçasını söylemek gerekirse, hani biz bunları konuşurken tamamen tüm dürüstlüğümüzle konuştuk. Fakat amacımız tamamen ne insanları ürkütmek ne de korkutmak ya da ne aman gelmeyin demekti. Tam aksine bunu kırmak amaçlı, biraz önce söylediğimiz gibi insanlar buraya gelmeli, özellikle Türkler. Çünkü biz Türkler biliyoruz, özümüzü biliyoruz, bizler iyi insanlarız. Bizim içimizde kimseye karşı kötülük yok. Bu bizim atalarımızdan gelen bir durum. Bu sebeple insanları buna alıştırmak gerekiyor. Örnek veriyorum size, konuşmamızın en başında toparlayacak olursam Emre Bey. Bir örnek vermiştim işte. Almanya'da yaşayan Kıbrıslı bir Rum'la burada yaşayan Kıbrıslı Rum arasında dağlar kadar fark var. Çünkü gelenek, görenek açısından mutlaka bir Türk'le bir yolu karşılaşmıştır, kesişmiştir ve bizi biliyordur. Artık aklında bir Türk nasıl olur ya da sizi gördüğünde bir kahveye davet eder mi ya da etmez mi şeklinde mutlaka aklında bir bilinç oluşuyor. Yani o şekilde bakmıyorlar bize. Ha, bu sebeple de bence buraya gelinmeli, görülmeli, kalınmalı ve bu durum aşılmalı diye düşünüyorum. Buna vesile olduğunuz için size bilahare teşekkür ederim. Bu sebeple söyleyeceklerim bu kadar. Çok da mutlu oldum açıkçası sizinle görüştüğüme, tanıştığıma.
Ben de aynı şekilde. Kapamadan önce bölümü ama iki klasik sorumu da sormam lazım. Öncelikle Türkiye'ye dair neleri özlüyorsunuz diyeceğim ama bir yandan siz Lefkoşa'da yaşadığınız için 20 dakika yürüyerek zaten kuzey tarafına rahatlıkla geçip Türkiye'den alıştığınız aslında birçok şeye ulaşabiliyorsunuzdur. Ama yine de eminim İstanbul'a dair özlediğiniz şeyler vardır.
İstanbul'u evet çok güzel bir soru bence. İstanbul derken bile bir garip hissediyorum kendimi. Evet İstanbul'u çok özlüyorum. O lise yıllarımdaki İstanbul'u, Ortaköy'ü çok özlüyorum. Ama Emre Bey ben eski İstanbul'u çok özlüyorum. Bir 15 yıl önceki İstanbul'u çok özlüyorum. Şimdiki İstanbul'u özleyemiyorum. Maalesef özleyemiyorum.
Evet, birçok konu bunu dile getiriyor. Yani geçtiğimiz haftalarda paylaştığım Kore bölümünde de Miray aynı şeyi demişti. Eski İstanbul'u özlüyorum aslında diye. Çok değişti İstanbul'da. Peki hiç dönmeyi düşünüyor musunuz?
Şartlar ne kadar zor olursa olsun yani dönmeyi düşünmüyorum. Çok net bu. Çünkü evim, ailem yarı adalı olduk aslında. Bu sebeple düşünemiyorum. Özellikle şu anki Türkiye açısından hiç düşünemiyorum Emre Bey. Keşke daha farklı olsaydı şartlar ve düşünebilseydik.
Evet. Aynen öyle. Ne denir ki buna? Evet,
Hiçbir şey.
kesinlikle öyle. Vallahi çok teşekkür ederim Tuğçe Hanım. Sizinle tanışmak çok keyifliydi konuşmak.
Rica ederim. Ne demek?
Bu şekilde teşekkürler vaktiniz için. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sevgiler. Mutlaka bekliyorum. Gerek Türk tarafına, gerek Rum tarafına. Nerede ne şekilde yolunuz düşerse mutlaka beklerim. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz.
Teşekkürler. Evet, özellikle güney tarafına gitmeyi düşünenler varsa Tuğçe Hanım'a kesinlikle ulaşmalı. Ben de umarım bir gün geleceğim. Çok merak ediyorum Güney Kıbrıs'ı da. Çünkü dediğim gibi yani bir adanın ikiye bölünmüş olması çok ilginç. Ben böyle seviyorum bir de böyle bölünmüş ülkeler falan, ufak ülkeler ilgimi çekiyor. Böyle çok farklı geliyor çünkü. Kuzey Kıbrıs'a da gidip kumarhane gezmeden dönen nadir turistlerden biriyim bence ben. Biz tamamen böyle tarihi ve turistik bir gezi yapmıştık. Merak ediyorum ama o vize süreci uğraştırıcı geliyor. Bakalım belki birkaç seneye. Bu şekilde. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
Biz de. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.